Ayrım 6. Galahat-ı Meşhur. Doğru bildiğiniz yanlışlar. Soner Yalçın, sayfa 57. 2. Bölüm. Kılıçdaroğlu'nun akıl hocaları. 1970'li yılların sonunda bilgisayar teknolojisinin bugünkü kadar ileri olmadığı dönemde dünya bilgisayarlar arası satranç şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya ABD Challenger, SSCB Soyuz ve Kanada ise Duchess adlı bilgisayarlarıyla katıldı. Önce ABD ile SSCB karşılaştı, Soyuz rahat bir oyunla Challenger'ı yendi. Sonra ABD ile Kanada karşılaştı ve bu kez ABD Kanada'yı yendi. Şampiyonu belirlemek üzere Kanada ile SSCB karşılaştı. Fakat beklenmedik bir sonuç oldu. Duchess Soyuz'u yendi. SSCB tarafında işler karıştı. Hemen aralarında Mihail Botvinnik gibi bir dünya satranç şampiyonunun da bulunduğu Sovyet ekibi toplantı ve yenilginin sebebini araştırdı. Oysa durum çok basitti. Ana bellekler ve hard diskler sınırlı sayıda hamle depolayabildiklerinden SSCB ekibi birçok basit hamleyi nasılsa oynanmaz diye elemiş ve önemli hamlelere yer vermişti. Kanada SSCB'nin turnuvaya nasıl hazırlandığını bildiğinden bilgisayarına açılışta olmayan birkaç hamleyle oyunu başlattı. Soyuz bu hamlelere şaştı kaldı ve yenildi. Satranç bir felsefedir. Yaşamı kavrama ve onunla mücadele edebilme felsefesine dayanır. Satranç bir planlama, strateji oluşturma oyunudur. Şans faktörü sıfırdır, kurnazlık işlemez. İşte CHP'nin durumunu SSCB'nin Soyuz bilgisayarına benzetiyorum. CHP'nin toplumsal olaylar karşısında algılama, çözümleme ve harekete geçme konusunda hızlı olamamasının nedeni bu. Bana kızıyorlar, CHP'yi eleştirmeyin, yol gösterin. Yol göstereyim, CHP kamulaştırmaya var mı? 1980'lerde özelleştirmeci neoliberal iktisada inandırılmış CHP'nin ekonomi kurmayları kamulaştırma sözünü duymak bile istemiyor. Oysa dünya bunu konuşuyor. Adı Arnaud Montebourg, 54 yaşında Fransız siyasetçi. 1997-2012 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı. Sosyalist Parti içerisinde daha sol çizgide yer aldı. Parti neoliberal politikalara bel bağlayıp seçmenlerini kaybetmeye başlayınca önce 16 Mayıs 2012'de Sanayi Bakanı, sonra 2 Nisan 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı yapıldı. Montebourg, Le Monde gazetesine verdiği röportajda şöyle dedi: "Serbest piyasanın miadı doldu." Le Monde gazetesinin röportaj yapmasının sebebi şuydu: Montebourg, Fransa şirketlerinin yabancı sermayenin kontrolünü geçmesine engelleyen stratejik şirketler kararnamesinin kapsamını genişletmek istiyordu. Başbakanla beraber seçimimizi ekonomik vatanseverlikten yana kullandık. Fransa'nın stratejik çıkarlarını korumak için aldığımız tedbirler gücümüzü yeniden elde etmek amacıyla alındı. Serbest piyasa artık miadını doldurmuştur. Fransız şirketlerinin devredilmesinden sorumlu denetim mekanizmaları önceleri sadece savunma ve güvenlik sanayiyle sınırlandırılmıştı. Bugün ülkenin temel çıkarları söz konusu olduğunda su, sağlık, enerji, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerindeki şirketlerin devredilmesini belirleyebilecek denetim mekanizmalarına sahip durumdayız. Fransa bundan böyle şirket devirlerini bloke edebilir. Bu sahip olduğumuz kamu gücünün temel silahıdır. Diğer ülkeler harekete geçmişken Fransa boş söylemlerle yetinemez. Örneğin 2012'de Amerikan hükümeti yatırımcılar üzerinde 114 kontrol gerçekleştirmiş ve bunların çoğu geri çekilme ve blokajla sonuçlanmıştır. Brüksel yani AB, aktif Avrupa ülkelerini yeteri kadar koruyamamaktadır. Fransa olarak Avrupa'da hakim olan serbest piyasa ekonomisinden başka alternatifler olduğunu göstermek istiyoruz. Küreselleşmede kendi çıkarlarımızı korumak çok doğaldır. Kendimize özgü rekabet edilebilirliğimizi kurmak, bütçe açığına karşı maliyet fiyatlarımızı denetlemek ve stratejik şirketlerimizin parçalanmasını önlemek için tedbirler almak oldukça elzemdir. Enerji bağımsızlığımız parçalanırsa bundan devlet sorumlu olacaktır. Dolayısıyla serbest piyasa rejimine son vererek aslında güçsüzlüğümüze son vermiş olduk. 16 Mayıs 2015. Görüyorsunuz, neoliberalizm bataklığına saplandığı için kitle temelini kaybetmiş Fransız sosyalistleri bile çıkış ararken CHP suskun kalmayı tercih ediyor. Gördük, ne yazık ki. 301 işçinin öldüğü Soma katliamından sonra bile madenleri kamulaştıracağız diyemedi. Oysa gerçekler tüm çıplaklığıyla ortada. CHP'ye kömür yardımı. Dünya birincil enerji arzındaki 10 yıllık 2000-2010 artış oranı yaklaşık %26 düzeyinde. En dikkat çekici gelişme kömürün toplam enerji arzı içerisindeki payına ilişkin. Söz konusu 10 yılda petrolün payı %36.2'den %33.3'e, nükleerin payı %6.7'den %5.6'ya ve biyoyakıt payı %10.2'den %10'a düşerken doğalgazın payı sadece 1 puanlık artışla %20.5'den %21.5'e yükseldi. Buna karşın kömürün toplam içindeki payı 3.8 puan artışla %23.5'den %27.3 düzeyine çıktı. 2030 yılında en büyük pay %29.2 ile kömürün olacak. Kömürün yıldızı parlıyor. 2000-2030 sürecinde enerji kaynakları için artış oranları. Doğal gazda %92.9, petrolde %32.7, nükleerde %49.9 ve diğerlerinde ise %91.8 olması beklenirken kömürde artış oranı %115.1 olacak. Son bir olgu, 2011 yılı dünya linyit üretiminde en büyük pay Almanya'nın oldu. Almanya'nın linyit üretimi 176,5 milyon ton, yani %17 düzeyinde. İkinci Çin 136,3 milyon ton, üçüncü Rusya 77,6 milyon ton, dördüncü ABD 73,4 milyon ton ve beşinci Türkiye 72,5 milyon ton. Beşinci olduğumuza bakmayınız, dikkat ederseniz üçüncü ile farkımız çok az. Enerji ve kömür bu kadar önemli hale gelirken CHP nasıl seyirci olur? Somut bir örnekle konuyu anlatmak daha çarpıcı olacak. Tarih 29 Nisan 2014, daha Soma'da büyük facia yaşanmamıştı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının Soma maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin araştırılması amacıyla TBMM'ye verdikleri meclis araştırma önergesinde şu konuşma yaşandı. AKP Muzaffer Yurttaş Manisa:
Bizim gayemiz Soma'yı ve Somalı'yı savunmaktır. Hiçbir maden şirketiyle ne partimizin ne milletvekillerimizin bir ilişkisi söz konusu değildir.
CHP Özgür Özel Manisa: Yemin et Muzaffer ağabey, inanacağım, yemin et inanacağım. AKP Muzaffer Yurttaş Manisa:
Evet, ben bahsettiğiniz o toplantıların hiçbirinde olmadım.
CHP Özgür Özel Manisa: Muzaffer ağabey, yemin et çıkıp özür dileyeceğim. AKP Muzaffer Yurttaş Manisa:
Olmadım, olmadım.
AKP'li yurttaşını yalanlayamadı. Ortaklık meselesi neydi? Hangi toplantıydı bu? Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Mustafa Aktaş'ın makam odasında maden ocağı sahibi İbrahim Uyar ile AKP Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin yaptığı toplantı mı? Konu Soma'daki maden ocağı mıydı? Sorunun yanıtından önce minik tarih bilgisi şart. Soma linyitlerinin keşfi 1863'te oldu. Darkale köyü gençlerinden Osmanlı'da kömüre hücum edenlerdendi. Gece gündüz kömür aradı, sonunda buldu ve kuyu şeklindeki ilk kömür ocağını 1910'da açtı. 1914'te imtiyaz aldı, devletin madenini 99 yıl çalıştıracaktı. Artık Osman Ağa deniyordu. Aksilik, Birinci Dünya Savaşı çıktı. Ordunun kömüre ihtiyacı vardı. Erkeklerin hepsi askere alınınca Osman Ağa kadınlardan işçi taburu kurdu. Elleri nasırlı köylü kadınları her gün maden çıkardı. Eşeklere yükleyip her gün tren istasyonuna taşıdı. Zorlu günlerdi. Osman Ağa bazen madeni ocağın nezaretçisi sert mizaçlı berberlerin Fatma Çavuş'a bıraktı. Soma Çarşı Camii avlusunda kurulan atölyede Çanakkale Çinge cephesinde kullanılan silahların onarımını yaptı. Savaş bitti, Osmanlı yenildi, Ege Yunan tarafından işgal edilmeye başlandı. Osman Ağa Soma Reddi İlhak Cemiyeti'ni kurdu. Halktan topladığı parayı Kuvvayi Milliye'nin merkezi Ankara'ya götürürken Karacakaş köyünde Dimitri tarafından öldürüldü. Geride Emin Ali, Rahmi, Cemalettin gibi küçük çocukları kaldı. Cumhuriyet kurulunca çocuklar babalarına Osmanlı'dan 99 yıllığına verilen imtiyaz ruhsatnamesiyle maden ocağını tekrar işletmeye başladılar. Adını Osman Ağa Niyit İşletmeleri koydular. Ve tarih 4 Ekim 1978, CHP iktidardadır, Ecevit Başbakan'dır. 2172 sayılı devletçe işletilecek madenler hakkında kanun TBMM'de kabul edildi. Madenler kamulaştırıldı. 11 bölgedeki kömür işletmesi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na devredildi. Nereden çıktı bu kamulaştırma? Gerekçesinden alıntı yapayım. Özel sektör işletmeciliğinde temel amaç kar, daha çok kardır. Özel sektör madenciliği az yatırımla kısa sürede çok kar elde etme peşindedir. Özel sektör işletmelerinde uygulanan yeraltı işletme yöntemleri büyük kayıplara neden olmaktadır. Özel sektörde çalışan işçilerin durumu ayrı bir özellik gösterir. 18 yaşından küçük işçi çalıştırma, asgari ücretin altında ücretler, yetersiz beslenme, emek yoğun iş, kömür işletmelerinde açık alevli karpit lambasıyla çalışma ve hatta baretsiz işçi çalıştırma ve benzerleri olur. Bazı işletmelerde çalışanlar sendikasız olduğu gibi patronlar tarafından kurulan sendikalar da görülmüştür. Özel kesim madencilikten kazandığını madencilik yerine diğer sektörlere yatırmaktadır. Örneğin otelcilik, turizm, inşaat, ulaştırma ve benzerleri gibi. Peki 36 yıl önceki kamulaştırma gerekçeleriyle 13 Mayıs 2014'teki patlama ve yangın sonucu 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma katliamından sonra konuşulanların benzer olması canınızı yakmıyor mu? Bu noktaya nasıl gelindi? Osman Ağa'nın Dar Kale Ocağı 1979'da kamulaştırıldı. TKİ Ege Linyetleri işletmesi tarafından çalıştırıldı. Aradan yıllar geçti, AKP iktidar oldu, maden özelleştirmeleri başladı. Tarih 17 Aralık 2003. Dar Kale Ocağı Uyar Madencilik Enerji Sağlık Turizm Sanayi Ticaret Limited şirketine redevans karşılığı verildi. Dipnot: redevans bir berat, lisans hakkı ya da ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmadan aldığı maddi karşılık. CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören diyordu ki, bugün adı Uyar olan şirketin ilk adı Şahin Madencilik, sonraki adı Buruyar Madencilik, ondan sonraki adı Azyak Kömür Madenciliktir. Şirket sahipleri isim değişikliklerini hem vergi borçlarını hem işçi alacaklarını hem de kusurdan dolayı kesilen cezaları ödememek için yapmaktadır. Ayrıca şirketin arkasında önemli bir isim vardır. AKP Genel Başkan Yardımcılarından Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay diyordu ki, AKP'li bir milletvekilinin arkasında olduğu iddia edilen Uyar Madencilik adındaki bir şirket, maden ocağında her geçen yıl kazaların artmasına, yer altında ruhsat ihlali yapılmasına ve bu şirketin devlete yaklaşık 30 milyon lira SGK prim borcu olmasına rağmen faaliyetine devam etti. Uyar Madenciliğin sahibi AKP milletvekili ile Darkale Maden Ocağı'nın kira kontratı uzatımı öncesinde TKİ Genel Müdürünü ziyaret etmişlerdir. AKP'li Hüseyin Tanrıverdi kimdi? Hizmet İş Sendikası'nın 22 yıl başkanlığını yapmıştı. AKP milletvekili olarak 2002'den beri meclisteydi. AKP Genel Başkan Yardımcılığı da yapıyor ve son yerel seçimde Manisa Belediye Başkanlığı'na adaydı. Yani AKP'nin vazgeçilmez isimlerindendi. Gücünü nereden alıyordu? Demem o ki İttihat Terakki döneminde açılan, cumhuriyetle büyüyen, CHP iktidarında kamulaştırılan ve daha çok kar ilkesiyle hareket eden neoliberal politikaların temsilcisi, AKP döneminde yok edilen bir maden ocağının hikayesi bu. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hikayesi. CHP bu tarihe sahip çıkamaz mı? Mesele sadece maden ocakları değil, yurt dışından bir çarpıcı örnek vermeliyim. Fransız Alstom şirketinin adını hiç duydunuz mu? Türkiye'de çeşitli enerji ihalelerine giriyor, halen 18 Mart Çan Termik Santralı'nı işletiyor. Bu şirkete Amerikan General Electric ve Alman Siemens talip olunca Fransa hükümeti ne yaptı dersiniz? Dünyaca ünlü bu şirketinin kamulaştırılma çalışmasına başladı. Yani satılmasına karşı çıktı. Sadece Fransızlar mı? ABD bile Dubai merkezli DP World şirketinin Amerikan limanlarını almasına izin vermedi. Sebebi ulusal güvenlikti. Uyuma CHP, kamulaştırmayı konuşma zamanı gelmedi mi? Bunu sadece ben demiyorum ki. Görünmez el. Bugün İngiltere ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de kamulaştırmaktan bahsediyor. Özelleştirmeye karşı ulaştırmadan haberleşmeye kadar kritik sektörlerde kamulaştırmaları savunuyor. Refahı zenginlere, krizleri yoksullara bölüştüren her türlü politikayı yanlış buluyor. Kemer sıkma politikalarına karşı, vergi kaçağının önlenmesini, zenginlerin vergilerinin arttırılmasını istiyor. Birkaç bankayı kurtarmak adına milyonlarca vergi ödeyen vatandaşın parasını harcayan Blair'in ikizi Gordon Brown'u teşhir ediyor. Üniversite harçlarına karşı yüksek kiraların kontrol edilmesini öneriyor. İngiltere'nin emperyalist politikalarına sert eleştirilerde bulunuyor, NATO'dan çıkılmasını istiyor. Keza Irak savaşına, Suriye'ye müdahaleye ve İran'a yaptırımlarına karşı çıktı. Iraklılardan özür dilenmesini, ülkeyi 2003'te savaşa sokan kendi partisinin lideri Tony Blair'in yargılanmasını istiyor. Corbyn İşçi Partisi'nin çökmüş devrimci damarlarına kan pompalamak istiyor. Kısacası bizde liberallerin darbeci, eski kafalı, marjinal ilan ettiği fikirleri Corbyn bugün kapitalizmin başkenti Londra'da savunuyor. Evet, kapitalizmin ana vatanı İngiltere'de muhalifler yüzünü sola dönüyor. Sağ politikaları sol tabelalarla sürdüren siyasetçiler tek tek siliniyor. Evet, piyasayı refahın önüne koyan, sosyal adalete sırtını dönen, yoksulları ve emekçileri dışlayan vahşi kapitalizmin ömrü bitiyor. Artık kimse Blair'in adını duymak istemiyor. Savaşlardan, zenginlerden, kimlik politikalarından medet umanlar tarihin çöp sepetini boyluyor. CHP ne yapıyor? Ali Babacan adeta CHP'li diyerek AKP'nin neoliberal ekonomi politikalarına övgüler düzüyor. Ali Babacan'ı örnek alacaklarına, yüzünü emekten yana paydaşın politikalarına dönenleri niye örnek almıyorlar? İşte Avrupa'dan bir başka örnek, Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis, iktisat teorisi profesörü. Adını ilk dünyanın tanınmış ekranlarına çıkıp küresel ekonomik krizle ilgili sözleriyle duyurdu. Ekonomi dünyasındaki halini şuna benzetiyordu. Ortaçağ manastırına yerleşmiş bir ateist din adamı neler demiyordu ki? Borsanın ne kadar düştüğüyle ilgili değilim. İstedikleri kadar düşebilir. Benim için tek önemli olan bilançodur. Benim pek çok ekonomist meslektaşım krizlerin engellenebilir kazalar olduğunu düşünüyor. Bana göre bunlar kaza değildir. Bunlar kapitalizmin sonucudur. Varoufakis komşumuz Yunan. Yunanistan'ın ekonomisinin zayıflıklarının farkındaydı. Bu nedenle en başında Yunanistan'ın 2001'de Euro'ya katılmasına karşı çıktı. Küresel ekonominin ABD'nin keyfi politikalarına göre belirlenmesinden rahatsızlık duydu. 2008 yılındaki büyük küresel ekonomik krizden önce uyarıyı ilk yapan ekonomistti. Genel olarak borç krizi değil banka krizi vardı. Sorunu halka yüklemek için bu tür yalanlar söyleniyordu. Evet, Yunanistan krizi yoktu, Avrupa krizi vardı. Borçların ödenmemesinden yanaydı. Biz batmış durumdayız ve batmış olduğumuzu kabul edelim diyordu. Hedefinde Almanya vardı. Bir gün TV'ye çıktı. Almanya'yı çökerten Versay Anlaşması'nın tam tersi bir durum var bugün. Almanya artık kurban değil, kesici. 2010'dan itibaren Yunan ekonomisinin kaderini Almanya belirliyor. Bizim Almanya'ya el işareti yapmamız gerekir dedi ve ekranda malum el işaretini yapıp ekledi. Şimdi kendi problemini kendin çöz. Ardından 2011 yılında ölüm tehditleri almaya başladı. Eşini kıramadı, Texas Üniversitesi'nde çalışmaya ABD'ye gitti. Syriza lideri Alexis Tsipras ona hayrandı ve milletvekili adayı olmasını istedi. Varoufakis üniversiteden izin alıp Yunanistan'a döndü. 10 günlük seçim kampanyasını motosiklet üzerinde yaptı. Tek bütçesi motorunun mazot gideriydi. Herkesten çok oy aldı. Tarih 27 Ocak 2015. Syriza hükümeti kurdu. Yanis Varoufakis Maliye Bakanı oldu. Hemen ekibini belirledi. Parasız danışmanlık yapanlar arasında Jeffrey South gibi ünlü iktisatçılar vardı. Vahşi kapitalizme karşı bayrak açtılar. Makam aracı vardı ama motosikletini kullanmaya devam etti. Bakanlık koltuğuna oturmadı. Odasındaki toplantı masasının bir ucunda çalışmayı tercih etti. Gerek Bakanlar Kurulu'na gerekse Avrupa'daki toplantılara motosiklet ceketiyle giren bir politikacıydı o. Beyaz Saray'a punkçıların moda ettiği Dr. Martens ayakkabılarıyla gitti. AB bakanlarıyla saatler süren yemekli toplantılardan sıkıldı. Çünkü saatlerce bir sıfat üzerinde tartışıyorlardı. Büyük diyelim mi, demeyelim mi? Varoufakis'e göre bu siyasetçiler hayattan kopuktu, şekilciydi ve en acıklısı yalancıydı. O samimiyete inanıyordu. Sonra Çipras'la yollar ayrıldı. Çipras AB'ye kemer sıkayım siz de borcu indirin diyordu. Varoufakis ise kemer sıkmam borcu indirin diyordu. Keza özelleştirme yapmaya karşıydı. Asgari ücret ve emekli maaşlarını arttırmak istiyordu. Obama devreye girdi. Varoufakis'e ben de enkaz devraldım. Wall Street bankalarını kurtarmayı hiç istemedim. Ama acı şeyleri yutmasını sen de öğren dedi, ekledi. Yunanistan'a borç verenler senin başını yemek istiyor. Varoufakis geri adım atmadı. Bize yardımcı olmazsanız ülkeyi faşistler ele geçirecek dedi. Atina'da dünyanın önde gelen ekonomistleriyle yeni bir Yunanistan planı hazırladı. Kabul görmedi. Başta Almanya olmak üzere AB daha da sertleşti. AB'ye rağmen referanduma gittiler, kazandılar. Ama o gece Çipras'la buluştu. Bana tam yetki ver dedi. Çipras AB ile anlaşmak istiyordu. 50 milyar euroluk özelleştirmeye karar verdi. Varoufakis ise Maliye Bakanlığı yerine Gemicilik Turizm Bakanlıklarını önerdi. Varoufakis reddederek istifa etti. İlk yaptığı Almanya Maliye Bakanı'nın telefonunu cepten silmek oldu. Neden artık bizde böyle politikacılar yok? CHP niye bu tür siyaset yapmıyor? ABD'den de bir isim vereyim. Vermont Senatörü Bernie Sanders. ABD devlet başkanı olmak için Demokrat Parti'den aday adayı oldu. Demokratik sosyalizmi ve İskandinav modeli ekonomiyi ve sosyal politikaları savunduğunu açıkça söyleyen Sanders, ABD'yi azınlıktaki milyarderler sınıfının yönettiğini söyledi. ABD'de oligarşik bir yönetimin geçerli olduğunu, ABD'nin siyasal bir devrime ihtiyaç duyduğunu açık bir biçimde ifade etti. Zenginlerin üzerindeki gelir vergisi yükünün arttırılmasını, Wall Street'teki borsa işlemlerinin bazılarının vergilendirilmesini, asgari ücretin radikal biçimde arttırılmasını, gelir dağılımındaki uçurumların ortadan kaldırılmasını, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinin devreye girmesini savundu. Aldığı oylar dünyayı şaşırttı. Evet, ABD siyaset yaşamı bile değişiyor. Bunu hayatla yatıyor. Detroit'teki özelleştirme karşıtı su eylemlerini polis ve asker zorla bastırabildi. Nasıl eylem yapmasınlar? ABD Merkez Bankası Fed raporunda büyük ekonomik krizin yaşandığı 2008 ve 2013 yılları arasında ABD hane gelirinin %12 düştüğü ve işçilerin haftada 40 saat değil artık 46.7 saat çalıştığı yazılıydı. Zenginlerin kazancı ise bu 5 yılda %10 oranında büyümüştü. Bir orta sınıf ülkesi ABD'nin ekonomik krize yuvarlandığı görülüyordu. ABD'de son dönemde artan sosyal gerilimlerin, toplumsal siyasi kutuplaşmanın sebebi buydu. Sosyal eşitsizlik öfkeyi arttırıyordu ve bu da karşılığında militarist baskıyı büyütüyordu. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Evet, yıkılmaz denen insanlığın geldiği artık son nokta denen neoliberalizm kalesi ABD'de bile sarsılıyor. Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde solun iktidarı yürümesinin sebebi buydu. Baksanıza, iktidardaki Sosyalist Parti'yi finans kapitalin gerici partisi olarak görenler Fransa'da Antikapitalist Parti'yi kurdu. Herkes farkında, AB balonu bile patlamaya hazır. İlk İngilizler kaçacak. En sıkı kemer sıkma politikası uygulayanların başında gelen Başbakan David Cameron, yatak odası vergisi nedeniyle meclisten ağır tokat yedi. 300 yıldır birlikte yaşayan İskoçya, İngiltere'den ayrılmak istiyor. Sebebi belli. Yaşanılan ekonomik bunalım ve neoliberalizmin toplumsal muhalefeti bölmek için etnik meseleleri kaşıma politikası. Kumar ekonomisi olarak bilinen finans ekonomisinin saltanatı yıkılıyor. Nefesler tutulup borsa döviz takip etme dönemi bitiyor. Üretim yine tarihi koltuğuna oturacak görünüyor. CHP ne yapıyor? Ali Babacan'a övgü düzüyor. Bakınız. 6. ayrımın sonu. Sayfa 67.